Ayrım 31.
Alyansistler takiyeci mi yani? Evet, öyle de söyleyebiliriz. Peki benim çalışmalarıma kadar ne biliniyordu? Alliance İsrailite Üniversal Okulları hakkında. Tarata Çingene deyip geçiyoruz. Edirne Alyans Lisesi'nde öğretmendi. Yahudi olmayanların Alyans okullarında okumaları veya öğretmen olmaları kural dışıdır. Ermeni Kırımı'nın baş sorumlusu kabul edilen Talat Paşa'dan söz ediyorum. Ya Yahudi asıllı olduğunu gösterebilirsen ve cenazesi Türkiye'ye Celal Bayar'ın gayretleriyle getirilmişti. Bayar da Alyans'ta okumuştur. Peki? Kesin olan Talat'ın Çingene olmadığıdır. Müslümanlık mı? Yaşamında bir irregularite varsa Çingene diyorlar. Orhan Pamuk misali ateist diyorlar. Annesi azarlamıştı. Çok zaman da Ermeni iddia ediyorlar. Bakın yoktan başbakan olduğuna Naim Tarıyu da Ermeni olarak fısıldamışlardı. Evvela ve öncelikle teorik bakmayı öneriyorum. Naim Talu 12 Mart darbesinde başbakan olmuştu. Teorik bakmak nedir? Darbenin başına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Damaç vardı, İbrani asıllıdır. Bir darbe bir Ermeni'yi başbakan yapar mı? Naim, Naomi, hoş demek olup İbraniler tarafından da taşınıyor. Talu'dan ise son sinagog baskınında ölenler vardı. Ciddi olmayı da öneriyorum. Cuntalar İbrani asıllıların kabineleri doldurdukları zamandır. Bir Serbülent Bingöl vardı, ne iş yapardı? Beklerdi ve bir cunt oldu mu hemen bakanlık koltuğuna oturtuluyordu. 12 Mart'ta İmar ve 12 Eylül'de Enerji Bakanı olarak görüyoruz. Başka zamanlar görmüyoruz. Çünkü her iki cuntanın lideri Orgeneral Tağmaç ve Orgeneral Evren, İbrani asıllıdırlar. Yakında ölen Orgeneral Nurettin Ersin de öyleydi, oradan seçiyorlar. Peki hocam bu büyük taarruz ve istila karşısında direnme çabaları yok mu, ne durumdadır? Bu sorunuza kısmen var ve kısmen de henüz çok zayıf diyorum. Yeni bir bilinçlenme dönemindeyiz. Ayrıca bu hücumun İslami iddialı bir dönemde olması bulanıklık yaratıyor. Bunun da hayır yönünde etkili olduğunu görebiliyoruz. Ama günü gününe takip ediyoruz. Bana iki gün önce bir mülakat vesilesiyle siz bir mülakatınızda Hikmet Fidan'ı PKK öldürmemiş olabilir, halasker komiteler olabilir demişsiniz. Nereden bunu çıkarıyorsunuz? Bunu tasvip mi ediyorsunuz? Sualini tevcih ettiler. Yaptığım tarihe bakmak konuşturmaktır. Hala aynı yerdeyim. Fidan'ı da PKK da tasfiye etmiş olabilir. Ama bana hiç mantıklı görünmüyor. Hele son günlerde matbuata hakim olan senaryo bana tam senaryo olarak görünüyor ve beni teyit ediyor. Fidan'ın arkadaşları yakalanmış ve Fidan'ı alıp PKK tetikçisine teslim etmişler. Buna inanmak için çok saf olmamız gerekiyor. Devlete başvurabilirler ve hatta derhal Barzani'ye geçebilirlerdi. Demek ki teslim meselesi havada. Yakalananlar Fidan'ın yakınlarıdır. Derdest olmakla tetikçi ise dağda kalmaktadır. Tarihi okumak mı? 1. Kemal Paşa 19 Mayıs'tan önce fazla temayüz etmemişti. 2. Müstevliler varsa bir kavim kurşun sıkmak için Hasan Tahsin'i beklemez. Sıkarlar ve sıkmıştırlar. 3. Büyük ve düzenli bir mukavemet oluşuncaya kadar her yerde küçük küçük komiteler ve pıtrak misali ortaya çıkarlar. Halaskar komiteler ile kastım budur. Şimdi de çıktılar mı? 1918 yılındayız. Devam edebilir miyim? Şu malum Ermeni Kongresi toplanırken İstanbul'da İdare Mahkemesi durdurma kararı aldı. Bir takım beyinleri taş bağlamış olanlar hemen çıktılar. İşte derin devlet dediler ve Genelkurmay engelledi deyip bağırdılar. Hangi dünyada yaşıyorlar? Bugünkü Genelkurmay'ın bu tür kongrelere hiçbir itirazı olmadığını dahi görmüyorlar. Genelkurmay'ımızda artık böyle bir refleks teşhis edemiyoruz. Buna mukabil her yerde küçük küçük tepkiler var. İdare mahkemesinin kararını bu şekilde anlamamız yerindedir. Artacaktır. Başındayız. Tezlerde Kemal Paşa Hazretleri'nin görev kağıdını yayınlamıştım. En önemlisi 1. Bazı komutanlar silahları teslim etmiyorlar ve halkı silahlandırıyorlar. Bunu önle emri yazılıdır. 2. Halk şuralar kuruyor, bunu dağıt emri yazılıdır. Şura komite demektir. Mustafa Kemal Paşa halka verilen silahları toplamak ve mukavemete hazırlanan halk komitelerini dağıtmak üzere gönderilmiştir. Bunu yıllar önce yayınladım. Bu ne demektir? 1. Kemal Paşa önde gelen ve mukavemetçi tanınan bir komutan olsaydı Sultan Vahdettin bu atamayı yapmazdı. Çünkü İngilizler izin vermezdi. Kemal Paşa'nın durumunu sivrilmiş paşalar yakalanıp Malta'ya gönderilmek üzere bekletilirken Mustafa Kemal'in Pera Palas'ta ikamet edip temaslar yapmasından da çıkarıyoruz. Silahları işgalcilere vermeyip mukavemet için ayıranlardan birisi Erzurum'daki 9. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa'ydı. Görevden alındı ve Malta'ya sürüldü. İsyanda resmini basmış durumdayım. 2. Her sultan aynı zamanlarda İran Şahı Ahmet Kaçar da yapıyordu. Bir mukavemet oluşmasını ister. Sultan Vahdettin ile Kemal Paşa Hazretleri'nin bu minval üzere anlaştıklarını yazıyorum. Demek ki kurtuluşu büyük kurtarıcı ile başlatmakla benim yazımım arasında çok büyük fark vardır. Başlamıştır, başlar ve mukavemetler çıkar. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinden öncedir. Kemal Paşa Hazretleri bunu başarılı bir şekilde yönetmiştir. Mücadele sadece batıda değildi. Maraş, Antep ve Urfa'da düzenli ordunun rolü daha sonradan geliyor. Başladığı yerler oradaki Ermeni nüfusa Rumlara bakıyoruz. Rumlara neden bakıyoruz? Pek çok nedeni var. Mübadele zengin Rumların oturduğu yerlerden yapılmıştır. Oraya Selanik ve yöresinden getirilenler konmuştur. Misalen Trabzon'da çok yoğun ve zengin Elenlerin yaşadığını biliyoruz. Bir de yeni bakanlardan birisinin Faruk Özak'ın Trabzonlu olduğunu görüyoruz. Akın özü bende hep ilgi yaratıyor. Karısının adının da Verda olduğunu öğreniyoruz. Biraz tebessüm edebiliyorum. Yine isim bilim mi ön plana çıkıyor? Hayır, hep söylenenlerin aksine bilim bir ön yargılar düzeneğidir. Bilimle yargılara ulaşıyoruz ve doğru olduğu sürece bunu dayanak yapıyoruz. Son zamanlarda benim maydın, müşünür dediğim bu tayfa ortaya çıktı. Birden AB'yist, Avrupa Birlikçi demektir, vatanı kurtarmak üzere harekete geçtiler ve Tayyip Bey'e gidip şiir ve destek verdiler. Bunlar arasında Türkiye'nin büyük silah tacirlerinden Kavala'nın gençbaşı Osman Kavala da vardı. İletişim Yayınları da bu holdinge aittir. Bir kez kılı kırk yararak iletişimin İbraniyet hatıraları yayınladığını tespit edince bunu bir dayanak olarak kullanabiliyoruz. İletişim çıkardığı Tesal'ın anıları, Vassaf'ın anıları ve benzerleri bizim kaynaklarımız arasındadır. Şebekeyi bulmamıza yardım ediyorlar. Kastımız hak etmediği yerde olanlar ve ülkeye sadakatlerini yitirenlerdir. Bunun için Atilla İlhan üzerinde hiç durmadım. Atilla İlhan dostumuz Atatürkçüydü. Atilla İlhan dostumuzdan daha millici var mı? Ama Atilla İlhan dostumuz Işık Lisesi onurumuz diye ilan etti. Biz biliyorduk. Ben biliyordum da niye ilan etmiyordum? Benim yazdıklarımın hepsi ya hak etmedikleri yere gelenlerdir ve ilave olarak kalbi bu topraklar için çarpmayanlardır. Nereden biliyoruz kalplerinin bu topraklar için çarpmadığını? Davranışlarından biliyoruz. Atilla Ermeni Kongresi türü senaryoları hiç ciddiye almıyordu. Dolayısıyla Atilla İlhan'ın İbrani asıllı olduğunu ilan etmem için hiçbir neden yoktu. Şimdi söyleyebiliyoruz. Işık Lisesi büyük ve görkemli bir ilan verdi, açıkladılar. Kuşkusuz Işık Lisesi veya Terakki'den her mezunun Mudak İbrani asıllı olduğunu söyleyemeyiz. Ama yeğeni Kerem Işık da oradandır. Pek kuşku duymuyorum ve bunu da her zaman ileri sürdüğüm üzere bu ülkeye yer yer bizden de daha çok bağlı sabetayistlerimiz olduğunu göstermek için not ediyorum. Bir de sabetayizmin anti-Tanzimat ve anti-İsmet Paşa sendromları vardı ki bunu Atilla Üstadımızda da buluyorduk. Demek ki analiz kabiliyetimizi de arttırabiliyor. Hocam, bir özelleştirme furyası hız kazandı. Sami Oferler, Arap sermayesi neler oluyor? Mesela Arap sermayesi gerçekten Arap kardeşlerimizin mi? Yoksa belli bir orandan sonra yüksek miktarda olan Yahudinin parasıdır kuralı burada da mı geçerli? Mesela Galata Port gibi projelerle eski Venedik, Ceneviz'in özerk Galatası mı diriltiliyor? Özelleştirmelerin toplam maksadı ne olabilir? Efendim, deminki konumuza gelelim. Böyle bazı millici arkadaşlarımız Hariri'nin Ermenilerle ilişkisini ispat etmeye kalktı. Ben buna inanmam. Tabii Beyrut'ta Ermeni mahallesi var. Politikacıdır, onlarla da ilişkisi olabilir. İkinci nokta ise şudur. Biz iktisatçılar Suudilerin her işinde bir Yahudi parmağı sermayesi olduğuna inanırız. Doğru mu değil mi? Ama buna inanmakta hiçbir sakınca yok. Buna inanırız. Dolayısıyla ben bu işlerde, yani Hariri'lerle milli telekomünikasyon ağını teslim etme işinde bir Mossad parmağı arayabiliyorum. Daha da önemlisi, yepyeni bir durum ile karşılaşıyoruz. TÜPRAŞ'ta gördük, demek ki biz özelleştirme adıyla milli tesislere bir vekil harca veriyoruz. O da aldığını istediği ölçüde ve istediğine devredebilecek. Bu çok vahim ve kontrolden çıkmış bir durumu haber veriyor. Peki durum bu ise bundan sonra ne ile övüneceğiz? Milli tesisleri düne kadar vilayetimiz olan yerlerdeki zenginlere dağıtıyoruz. Peki biz bundan sonra nasıl büyük Türk milleti olacağız? Kim inanacak? Bebelerimiz inanır mı? İran'ı da hep küçümsüyorduk. Bakın, Türkiye'den gelen sermayenin de kavmiyetine bakıyorlar. Artık Türkiye'den gelene pek de Türk nazarı atfetmiyorlar. Bana verilen bilgiler abartılı olabilir. Kitaplarımın İran'da en yüksek düzeyde değerlendirildiğini işliyorum. Ona göre kesiyorlar. Türksel mi? Hayır, havaalanı. Bizim kitaplarımıza göre doğramacının ana dili İbranidir. Bizde Erbil'den gelen çok İbrani var. Bir de soyumuz Mahmut Şevket Paşa'ya uzanır diyorlar. Harekat ordusu komutanı, güzel. Yakında o soylarını da yazmak durumundayım. Soylarını göstermek görevimdir. Benim derdim, bundan sonra ilkokullarda tarih nasıl anlatılacak? Hamdi ne olacak? Hep makine başında fedakar telgrafçıydı. Şimdi telgrafçı Hamdi gidiyor ve telekomünikasyoncu Hariri geliyor. İran ise eğer havaalanında telekomünikasyon sisteminde İbraniyat varsa, bütün komünikasyonun İsrail tarafından bilinebileceğini varsayıyor. Bu nedenle bağlanmış akitleri dahi yeni bilgilere bakıp feshediyor. Mesele budur. 1. Artık yönetimde bir milli hassasiyet kalmamıştır. 2. Bu gelenlere biz hiçbir zaman yabancı sermaye gelişi demiyoruz. Bu transferdir, memaliki parça parça satmak, yabancı sermaye gelişi sayılmamaktadır. Yabancı sermayenin gelmesi için gelecek, fabrika yapacak, inşaatını yapacak, malzemesini koyacak, budur. Mevcut tesisleri Araplara, Yahudilere vermek asla yabancı sermaye yatırımı olmamaktadır. Dağıtımı yapılıyor. Bunun da koşulları var. A. Yeni teknoloji getirecek, getirmiyor. Burada kurulmuşsa el koyuyor. B. Tekel olmayacak, oluyor. Milli tekeli veriyoruz. C. Ulusal politikayı etkilemeyecek, çoktan etkilediler. Her türlü milli hissiyattan uzaklaştık. Alpogan, Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri olunca ilk önce İsrail'i ziyaret etti. Türk-İsrail milli güvenliği mi diyoruz? Soru var ve acıdır. Hocam, geleceğe dönük bir öğreti, tasvir, ütopyanız var mı? Doğu Cumhuriyeti tarifinizi kimlerle, nasıl... Çok zor bir soru. Önce biz kimiz sorusu var. Doğu Birliği 40 yıldır savunuyorum bir ütopyadır ve her ütopya misali zaman koymak zordur. Türkler Türk adını keşf ile benimsediklerinden sonra 15 yıl geçmemişti ki adında Türkiye olan devleti kurdular. Belki yarından da yakın ve belki uzaktır. 40 yıldır savunuyorum ama şimdi daha acil oldu. Çünkü büyümezsek küçülürüz diyoruz. Musul alınmazsa Diyarbakır verilir önermesini ekliyoruz. Ayrıca Bush'un Mesut Barzani'yi gösterişli bir şekilde Beyaz Saray'a çağırması da artık Orta Doğu'da Washington için Türklerin yerini Kürtler aldılar anlamındadır. Bütün bunlar Doğu Birliği'ni bir zorunluluk haline getiriyor. 1000 yıla yakın bir zamandır birlikte yaşıyoruz. Ermeniler ve Elenler de var. Doğu Birliği'nde bunları da anlıyorum. Biz artık aynı kültürdeyiz. Ayrıca ekonomilerimiz birbirine yakın. Birbirimizi ezmemiz söz konusu değil. Onlar ortak, biz pazar. Hiçbir parça için geçerli değildir. Her açıdan bir zorunluluk ve ortaklık görüyoruz. Hiç kuşkusuz İran içindedir ve hiç kuşkusuz Mısır dışındadır. Bana düşünmesi de savunması da heyecan veriyor. Şunları ekleyebiliyorum, artık anti-emperyalist mücadelenin coğrafi merkezi Musul'dadır. Musul ise bir kent değil, bölgedir. Her müzakere masasına istek olarak Kandil Dağı'ndan birkaç başı koymayı yanlış buluyorum. Önemli olan Kandil Dağı'ndaki silahları susturmak değil, yönünü değiştirmektir. Bu Amerikancı sömürge birliğini dağıtmaktır. Doğu Birliği için ciddi adım sayabiliyoruz. Son olarak şu çılgın Türkler hakkında ne düşünüyorsunuz? Anaokulunda okutulması gerektiğini hep söylüyorum. Bir de Kemalizmin gecikmiş bir cenaze töreni olarak görüyorum. Artık yüksek komutanları Kemalist sayamayız. Bir cenaze törenine ihtiyaçları vardı, kıtalara emir çıkardılar ve bu kitabı aldırıyorlar. CHP'yi de artık Kemalist kabul edemiyoruz. CHP için de bir cenaze töreni gerekiyordu, Özakman'ın kitabına sarıldılar. Özakman ancak anaokulunda kabul edilebilecek bir kurtuluş savaşı yazıyor. Tek kişilidir, cennet misali, içinde hiçbir çatışması yoktur. İçinde ilahi bir ahenk var, hiçbir kişisel ihtirasa rastlamıyoruz. Tasfiye edilenlerin hepsi tasfiye edilmeyi hak ettiler. Bir ölçüde Atilla İlhan dostumuzun anlatımını hatırlatıyor. Atilla İlhan dostumuz Mustafa Kemal'i değil bir Mesih'i hikaye ediyordu. Her epizodunda kıssa sağdan ve soldan sıkıştırılıyorduk. Boğulacak oluyorduk, çaresizlik, tam helak olacağımız sırada ve her zaman Mustafa Kemal ansızın geliyor ve bizi kurtarıyordu. Başkasını göremiyorduk. Vardı, bir kötü paşa olarak İsmet Paşa'yı seçebiliyorduk. Benim buradaki esas itirazım, eğer böyleyse bir daha kurtulamayız. Çünkü Mustafa Kemal'i insanüstü anlatıyorlar. Bu anlatımda bir daha asla felsefesi var. Bu nedenle Anıtkabir tek mezarlıdır. Tek mezarlı, ulular mezarlığı, panteon diyoruz, sadece bizde var. Bu yoksulluktur. Ben kahramanlarımızı arttırıyorum. Öncelikle batıya eğilmiş ve düzenli ordu üzerine yazılmış bir kurtuluş savaşını doğru ve gerçekçi görmüyorum. Ayrıca Osmanlı'nın son zamanları ile Cumhuriyet arasında bir devamlılık kuruyorum. Kitaplarımda Kurtuluş Savaşı'nın pek çok kahramanı olduğuna işaretle artık fotoğraflarını da basıyorum. Kurtuluş'un bir halk hareketi olarak başladığını da hep ön plana çıkartıyorum. Maraş'ta kahraman, Antep'te gazi, Urfa'da şanlı olan halktır. Pıtrak misali patlamıştır. Tasfiye edilenlerin pek azı ölümü hak ettiler. Kurtuluş ilk önce kurtuluşçuların bir önemli bölümünden kurtulmayı tercih etti. Acı ama sahihtir. Şimdi kitaplarımda yeniden kurtuluş için kalkıyorlar. Bir nokta daha var. Bana sabetayist düşmanı diyenlere ben gülüyorum. Kitaplarımda dirilttiklerimin çoğu Bülbül Deresi'nde yatıyorlar. Onlar rantiye değillerdi. Onların kalpleri İsrail için çarpmadı. 10. Bölüm Edirne'nin İstirdatı. Hocam, Şemdinli'de neler oldu? Şemdinli'de neler olduğu çok açıktır, hep görüyoruz. Başında daha karışık görünüyordu. Çünkü Aydın Doğan matbuatı Şemdinli meselesini karışık bir hale getirmek istedi. Belki isteyerek yapmadı, olanların ötesinde sonuçlar bekliyordu, karıştırdı. Aydın Doğan matbuatı Şemdinli'deki olaylara ikinci Susurluk damgasını vurmaya çalıştı. Şemdinli'nin Susurluk ile yakından veya uzaktan bir benzerliği yoktu. Karışıklık buradan doğuyordu. Neden? Susurluk bir Sherlock Holmes epizoduna benziyordu. Bir otomobil, bir kamyon çarpışmıştı. Kasım 1996 cesetler çıktı, silahlar döküldü. Cesetlerin bir kısmı arananlara aitti ve silahların kirli olabileceği tahmin ediliyordu. Susurluk'takiler cürüm işlemiş insanlardı. İpuçları çıkmıştı. Buradan merkeze, beyne, sevilen bir tabirle derin devlete gidilebilecek miydi? Susurluk vakaı veya bilmecesi budur. Şemdinli buna hiç benzememektedir. Aydın Doğan matbuatının buradaki maksadı nedir? Aydın Doğan matbuatının iki hedefini teşhis edebiliyoruz. Aslında pek Şemdinli ile ilgilenmiyorlardı. İki kazanç peşinde koştular. Birincisi Şemdinli'de bombaların patlaması ve bazı jandarma subaylarının suç mahallinde yakalanmalarından hareketle jandarma umum komutanlığını pasifize edebileceklerini düşündüler. Aydın Doğan matbuatı burada yakaladık, ettik, bir cürüm örgütü var havası vermeye kalkıştı. Çünkü jandarmanın hala istihbarat örgütü var. İstihbarat çalışmalarıyla yalnızca dar anlamda jandarma işlerine el atmıyorlar. Ayrıca bazı zenginlerin yolsuzluklarını yakalıyor, savcılığa götürüyorlar. Savcılıklar da bunların bazılarını tutukluyor. Yakın zamanlarda televizyonlarda jandarma araçlarıyla emniyete taşınan pek çok zengin gördük. Tutuklandılar, yargılandılar. Matbuat önce ne olduğuna bakmadı. Olay mahallinde yakalanan jandarma az subaylarına hareketle jandarmayı pasifize etmeye kalkıştı. Yakaladık, Susurluk yollu çığırmaları bu nedenledir. İkincisi Yaşar Paşa düş kırıklığını yaşıyorlar. Başta Sedat Ergin, Aydın Doğan gazetecileri orduda 15 yıllık komuta kademesini çizmişlerdi. Orgeneral Yaşar Büyükanıt önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gelecek ve sonra da Genelkurmay Başkanı olacaktı. Bunu istiyorlardı. İstedikleri gibi olmuyor mu? Oluyor ama şimdi isteklerinden dönüyorlar. Umduklarını bulamamış halleri var. Yaşar Paşa'yı pek millici görmeye başladılar. Atlamak istiyorlar. Şemdinli olayı ile ilgili olarak Yaşar Paşa'nın adını ön plana çıkarmaları ve Paşa'nın da bir savunma refleksiyle adı geçen az subayı savunması bu nedenledir. AD matbuatının manevrası bu oldu. Şimdi Yaşar Paşa'dan memnun değiller. Yaşar Paşa'dan kurtulmak istiyorlar. Yaşar Büyükanıt Paşa'nın açıklamaları için ne diyeceksiniz? Hangi açıklamadan soruyorsunuz? Öncekiler mi, sonrakiler mi? Öncekiler. Yaşar Paşa önce onların işlerini kolaylaştırarak adı geçen az subaylardan birini tanıdığını söyledi. Belki de Yaşar Paşa bu senaryoyu biliyordu, bozmak istedi. Önce bu noktanın üzerine gittiler ama ilk açıklamalar Şemdinli ile Susurluk arasında hiçbir benzerlik olmadığını gösteriyordu. Malum matbuat ve malum televizyon bunu görmemekle ısrar etti. Belki de görmüyorlar. Ne demek istiyorsunuz? Gayet açık, jandarma ve kara kuvvetleri hemen biz oradayız dediler. Tutuklananlar ve yargılananlar için avukat tuttular. Avukatı gösterişli bir şekilde olay mahalline naklettiler. Daha sonra assubayların görevli olarak orada olduğunu açıkladılar. Demek ki Susurluk misali kayıp veya karanlıkta bir merkez yoktur. Ama bombayı sahiplenmediler. Bir de bunu mu yapacaklar, buna gerek var mı? Daha sonra da Kara Kuvvetleri Komutanı gerekirse F-16 uçururuz dedi. Hava Kuvvetleri Komutanı uçuşa devam emrini verdim açıklamasını yaptı. Jandarma Komutanlığı mağdur kitapçının PKK ile bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Yetmiyor mu? Bir kararlılık hali görüyoruz. Tasvip mi ediyorsunuz? Durum tespiti yapıyoruz. Burada şunu açıkça görüyoruz. Şemdinli olayı Yaşar Paşa'nın Genelkurmay Başkanı kapasitesinde konuştuğunu da ortaya çıkarmaktadır. F-16 uçuşları hava kuvvetlerini ilgilendiriyor. Bunun dışında ancak Genelkurmay Başkanı uçururuz diyebilmektedir. Jandarma Umum Komutanlığı'nı ilgilendiren bu işte önce Yaşar Paşa'nın konuşması dikkat çekicidir. Malum matbuat bundan habersiz, Erdoğan'ın sonuna kadar gitmesi üzerinde patinaj yapmaktadır. Rüyalarını yazıyorlar, vaziyeti umumiyeyi karartıyorlar. Vaziyeti umumiye? Bugün herkes Diyarbakır bölgesinin tıpkı iskeleye bağlı halatı kopmuş bir mavna gibi kaydığını görüyor. Halat kopmuş, Diyarbakır yavaş yavaş kayıyor. Kuvvet komutanları buna seyirci kalmayacağız demektedirler. Hepsi budur. Kısa sürede Roj TV'de yayın yapılması ile ilgili ne diyeceksiniz hocam? Burası öyle bir bölge ki herkes her tarafı biliyor. Taraflar birbirini biliyorlar. Birinci ihtimal budur. İkincisi de temenni edilmez ama özel kuvvetlerin birisi haber vermiş olabilir. Jandarmayı pasifize etmek isteyenlerin sadece matbuatta olduğunu düşünemeyiz. Hükümet burada nerede duruyor? Tayyip Erdoğan'ın artık temel iki çizgisinden birisi düşünmeden ve veya düşünemeden hareket etmek ve diğeri her fırsatta övünmesidir. Önce malum matbuatın Erdoğan dibine iner bağırışlarına metiyesine kandı ve sonra geri adım atarak JİDEM'i tanımadım dedi. Halbuki yasası meclisten geçerken davul zurna çalınmıştı. Sonunda sonuna kadar gideriz sedası kaldı. Hoş ve boş bir sedadır. Şimdi iktidarsızlığını anlama demlerindedir. Birinci Dünya Savaşı yenilgisini kesin kes kabul edenlerin yapacakları hiçbir iş olmadığı kesindir. Bununla ne kastediyorsunuz? Cumhuriyet hükümetlerinin hiçbirisi Birinci Dünya Savaşı yenilgisini kabul etmediler. Bu hükümetten öncekiler içinde sadece Süleyman Demirel'in Musul'un kesin kes Türkiye sınırı dışında olduğunu kabul ettiğini düşünüyordum. Ancak son zamanlarda Süleyman Bey ile sık sık görüşen Fikret Bila'dan bunun da doğru olmayabileceğini duyuyorum. Tarih bilgisi veya bilinci olmayan Tayyip Bey ekibi bu kabul ile hükümet sandalyesine oturtuldular. Hem çaresizdirler ve hem de ne olmakta olduğunu kavrayamıyorlar. Ben ise Musul alınmazsa Diyarbakır verilir teoremini ileri sürdüm ki artık genel kabul görmektedir. Şemdinli'ye giden meclis heyeti bile aktörlerin arasında Barzani'yi de saymaktadır. Hilmi Paşa dışındaki komutanlar ise her halde ve ellerindeki tüm imkanlarla Diyarbakır'a müdafaa kararlılığı gösterdiler. Şemdinli işte budur. Şemdinli nire, Susurluk nire. Bu iş başarıya ulaşır mı? Bir başka teorem formüle etmeme izin verir misiniz? Burada en başarılı olduğunuz zaman hedeften en uzak noktaya gelebilirsiniz. Bu yöntem çözüm olmaktan çıkmış görünüyor. Hedefin negasyonu haliyle karşı karşıya geliyoruz. Diyarbakır bölgesi avuçtaki bir sabuna benziyor. Sıkarsanız avucunuzdan fırlayabilir. Çözüm artık Musul'dadır. Ne yapılabilir? Edirne'nin istirdatı var. Ne demek oluyor? Tarihe bakmak gerekiyor. Tarih çalışılmasını öneriyorum.